12. söz. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. On ikinci sözün konusu. Kur'an-ı Hakim'in hikmeti anlatılıyor. Kur'an-ı Hakim'in hikmetli hareketlerini, hikmetli düsturlarını, kanunlarını, yasalarını felsefe hikmetiyle karşılaştırarak gözümüzün önüne seriyor. Kur'an'ın kainata bakış açısı ile felsefenin kainata bakış açısını karşılaştırarak ne kadar yüksek olduğunu, mucize olduğunu bize gösteriyor. Mesela Kur'an insana nasıl bakıyor? Kur'an ağaca nasıl bakıyor? Kur'an taşa, denize nasıl bakıyor? Bir de fen ve felsefe nasıl bakıyor? Haliyle Kur'an kainata sani hesabına bakıyor. Felsefe ise insan mahsulü olan fikirler ise kainata kainat hesabına bakıyor. İşte Kur'an-ı Hakim'in hikmeti kutsiyesiyle, Kur'an-ı Hakim'in kutsi hikmetiyle felsefe hikmetinin icmalen muvazenesini yapıyor. Kısa, öz bir şekilde karşılaştırılmasını, değerlendirmesini yapıyor. Ve hikmeti Kur'aniyenin, Kur'an hikmetinin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine verdiği ders-i terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiye ve bütün kelamlara cihet-i rüçvaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde dört esas vardır. 12. söz dört esastan ibarettir. Dört esasın konusu şurada anlatılan, ifade edilen şeylerdir. Nedir bunlar? Birinci esasta Kur'an ile fennin ve felsefenin karşılaştırılması yapılıyor. Kur'an hikmetlerinin mucize olduğu ifade ediliyor. İkinci hikmette, ikinci esasta, Yakup.
Kur'an'ın hayat-ı şahsiyeye
geldiği. Üç.
Üç, hayat-ı ihtimali.
Evet, burada bir, iki, üç gibi gözükürken şu iki madde var. İkinci esas, Kur'an'ın hikmeti ile Kur'an'ın hikmetlerinin insanın şahsi hayatına vermiş olduğu terbiye ile Kur'an hikmetlerinin insanın toplum hayatına kazandırmış olduğu terbiye derslerinin felsefe ile karşılaştırılması yapılıyor yine. Yani bunların her birisi yine felsefe ile. Yani Batı medeniyeti, Avrupa, fen ve felsefesi insanın şahsi hayatına nasıl bakıyor, Kur'an nasıl bakıyor? Bu ikinci esas. Sonra hayat-ı içtimaiyesine Kur'an beşerin toplum hayatına nasıl bakıyor? İlmi felsefe ve medeniyet nasıl bakıyor? Karşılaştırması yapılıyor. Onları o derste okuyacağız. Dördüncüsü ise farklı bir konu. Kur'an'ın diğer Allah'ın kelamlarından üstünlük yönü anlatılıyor. Yani kelimat-ı ilahiye hadsizdir. Hayvanların ilhamatından, insanların ilhamatından, melaike-i mukarrebin ilhamatından tutun, ta diğer kitaplara varıncaya kadar, İncil'de, Tevrat'ta, Zebur'a varıncaya kadar, Kur'an'a varıncaya kadar hepsi kelimat-ı ilahiyedir. Allah'ın kelamıdır. Fakat bütün bu kelimat-ı ilahiye içerisinde en yüksek makam neden Kur'an'a verilmiştir? Kur'an'ın üstünlük yönü nedir ki onlara galip gelmiştir? O nokta anlatılıyor. Yani Kur'an'ın Allah'ın diğer kelamlarına olan üstünlük yönü, cihet-i rüçvaniyetine işaretler yapılıyor ve konu bitirilmiş oluyor. 12. sözün 4 tane ana fikri, konusu bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi birinci esas olarak girip şunu anlamaya çalışacağız. Evet, şimdi birinci esas, hikmeti Kur'aniye ile hikmeti fenniyenin farklarına şu gelecek hikaye-i temsiliye dürbünüyle bak. Maksadımız bu. Kur'an'ın hikmeti ile fennin hikmetleri. Yani yukarıda felsefe hikmeti dedi arkadaşlar, burada fennin hikmetleri dedi. Şimdi felsefe eskiden bütün insanların yazmış oldukları eserlere felsefe deniliyordu. Hangi yüzyıla kadar bilmiyorum tarihini net bir şekilde. Fakat fizik, kimya, matematik, biyoloji, işte coğrafya gibi şeylere de felsefe deniliyordu. Yani insan eli ile yazılan, insan fikriyle ortaya koyan. Fakat belli bir zaman sonra teori ve nazari kısmı olan, yani daha ispatlanmamış, nazari, görüş dediğimiz kısma felsefe ismi verildi. Müsbet ilimler, ispatlanmış, ortaya koyup kanıtlanmış olanlara da fen denildi. İşte suyun kaldırma kuvveti, dünyanın yuvarlaklığı, işte dünyanın coğrafyası gibi haller fen ismini aldı, coğrafya ismini aldı, biyoloji ismini aldı. Ve bunların da kainata bir bakış açısı var, bakış yönü vardır. Bunlara da fen denildi. Şimdi burada felsefe hikmetinin derken hepsini kavruyor.
Fen
felsefeden bir nevi ayrıldı. Fen saha, felsefe sahası diye ehli dünya, yani insanlar ikiye ayrıldı. İkiye, müsbet ve menfi diyebiliriz yani. Diğerleri tamamen Kur'an'a muhalif olan tarafı. Çünkü üstad felsefeyi ikiye ayırıyor. Kur'an'la barışık olan kısmı ki şu fenler, beşere faydalı olan kısımları. Bir de Kur'an'la barışık olmayan, işte Darwin gibi ispatlanmamış, böyle bir tanesi çıkmış, bir fikir atmış ortaya. Arkalarda, diğerleri de onun arkasına gidiyor. Veyahut da semavatın işte tabakalarını inkar etmek gibi. Semavatın daha bütününü araştırmamışsın sen, daha burnun dibi olan aya gitmişsin, birkaç yıldızı incelemişsin, semavatta tabaka yoktur diye, yedi tabakayı nereden çıkardınız diye söylüyorlar. Kur'an'a ne yapıyor? Muaraza yapıyor. Bu ispat edilmiş bir fen değil. Bir nevi nazariye, görüş, felsefi bir görüştür yani. Diğer insanlığın nereden ürediği ve türediği noktasında ispatlanmamış, işte maymundan geldi, hayvandan geldi, başka başka şeylerden geldi gibi görüşler var. Nazariyeler var gibi. Veyahut da işte reenkarnasyon dediğimiz gibi. Bunlar felsefi, kafa feneri. Kur'an'a ters düşen kısmı unutmayın, kesinlikle çürümeye mahkumdur, devam etmez, bir gülünç ilim haline gelir. Geldi zaten. Darwin geldi yani. Bunun gibi. İşte bizim burada felsefe derken insan mahsulü olan nazariyeler ve yine insanların çalışmasıyla ortaya çıkan ispat edilmiş fenler. Şu anda fizik, kimya, biyoloji gibi fenler hepsi bunun içerisinde dahildir diyebiliyoruz. İşte şu anda insan araştırması ile ortaya çıkan şu fennin bir takım takip etmiş olduğu maksatlar var. Yani denize nasıl bakıyor, taşa, insana nasıl bakıyor, arza nasıl bakıyor, bir de Kur'an'ın nasıl baktığı var. O diyor ki mesela ay nasıldır diyor. Ayın büyüklüğü şu kadardır diyor. Mesela fenni hikmet. Büyüklüğünü gerçekten bulmuş ve söylüyor. Ama hikmetine bak. Ne noktada bakıyor? Dünyanın uydusudur diyor. Faydası, maslahatı şudur diyor işte. Medcezir olaylarını anlatır. Veyahut da küre-i arzdan da bu şekilde bahseder. Güneşin uzaklığını, büyüklüğünü, küçüklüğünü, işte ne kadar santigratlarda ateş olduğunu, bunlardan bahsediyor. Hikmeti bu. Yani takip etmiş olduğu gayesi fiziki yapısını insanlara bildirmektir. Aynı şekilde Kur'an'ın hikmeti de kainata bakıyor. Aya, yıldızlara, güneşe bakıyor. Sana diyor kamerden soruyorlar. Nedir o? Peygamberimize ayet iniyor. De ki o bir lambadır. Takvimciliği bildiren bir şeydir. Güneş bir lambadır diyor. Ay da size günlerinizi, takvimleri, takvimcilik yapıyor diyor. Bak mahiyetinden bahsetmiyor. Kur'an'ın bakış açısı da böyle. İşte şimdi onları inceleyeceğiz. Kur'an'ın kainata bakış açısı ile takip etmiş olduğu hikmet ile fennin kainata bakarak takip etmiş olduğu hikmeti kıyaslayarak Kur'an'ın ne kadar yüksek olduğunu, fennin ne kadar düşük olduğunu, insanlara bir kemalat-ı ilmiye kazandırmadıklarını, ilmi bir fazilet vermediklerini burada anlatmış olacak. Onun için Kur'an'la muaraza eden felsefenin ne kadar düşüklüğünü, Kur'an'ın hikmetinin ne kadar yüksekliğini bu temsil aynasında inşallah görmüş olacağız. Evet, ilk önce temsili bir hikayecik veriyor. Daha sonra hakikatleri bu temsili hikayecinin üzerine tatbik edeceğiz. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakimi namdar istedi ki, Kur'an-ı Hakimi maanisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O muciz numa kamete harika bir libas giydirilsin istedi. Namdar bir hakim var. Bir de bildiğimiz Kur'an-ı Hakim var. Hikmetli Kur'an var. Kelam sıfatına gelen Kur'an. O bildiğimiz Kur'an'ın manaları var. Kutsi manaları var. Ve kelimelerinde de mucizelikler var. Bakın hem manasında şu anda bildiğimiz malum Kur'an, kelam sıfatından gelen Kur'an'da manaları kutsidir. Yüksek manalı var, yüksek düsturları ihtiva ediyor. İnsanların sosyal hayatında, şahsi hayatında harika prensipler koyuyor. Bir de o manaları ortaya koyarken kelimeler ile ortaya koyuyor, değil mi? Şu anda ben size bir mana ifade ediyorken kelimeler ile ifade ediyorum. Yazı ile ifade ediyoruz. İşte Kur'an manalarını ortaya koyarken bir de kelimeler ile onu ifade ediyor. O kelimelerin dizilişinde de harika bir i'caz vardır. Buna nazmındaki i'caz diye söylüyoruz ki işaretül i'caz baştan sona Kur'an'ın kelimatındaki i'cazları ortaya koyuyor. Manayı anlatırken kelimeler ile anlatıyor. O kelimelerin dizilişinde dahi harika bir mucizelik vardır. Dizilişinde. Buna nazmındaki belagat diyoruz. Bir de manisindeki belagat diye 25. sözde Kur'an'ın mucizelik yönleri anlatılırken mana olarak ayrı anlatılır, kelimat olarak ayrı anlatılır, harf olarak ayrı anlatılır keza. Daha keza orada bu tefsilatıyla anlatılıyor. İşte bu bizim hakimi namdar Kur'an'a uygun yani manalarını anlatan, kutsi manalarını anlatan ve kelimelerindeki mucizeliği de yansıtan ona yakışır bir tarzda bir yazı ile yazmak istedi. O muciz numa kamete harika bir libas giydirilsin arzu etti. Yani şurada Kur'an vardır. Sen bu Kur'an normal mürekkeple yazılmış farz ediyoruz. Siyah mürekkeple. Diyorsun ki bunun manası harika. Ve kelimeleri de harika dizilmiş. Ben öyle bir Kur'an yazacağım ve yazdıracağım ki ona öyle bir libas, yani öyle bir yazıyla yazacağım ki sadece mürekkeple değil, lülü ile, akik ile, mercanla, yakut ile yazacağım. Ne yapıyor? Manasının kutsiyetini yansıtmak için altın ile yazıyor. Kelimatındaki icazı yansıtmak için lülü ile, akik ile, ne bileyim mercanla yazdırıyor. Elmas ile yazdırıyor. Niye bu elmas? İşte Kur'an'ın kelimatının mucizeliğini ben elmas ile temsil ettim. Bunu bu şekilde sembolize ettim diye açıklama da yapıyor. O muciz numa, mucize olan Kur'an'ın kametine uygun harika bir libas giydirilsin. Kamete uygun bir libas. Mesela harika bir insan var. Dünyaya hükmeden, dünyayı idare eden, harika bir insan. Ya ben buna fakat üzerinde elbisesinin olmadığını farz etseniz. Büyükçe bir insan. Mağazalardaki elbiseler olmuyor. Gidip de sokaktan da işte ne bileyim çul çaput giydirmek istemiyorsun. Ne diyorsun? Ben bunun harikalığına, hem idareciliğine, hem ilmine yakışır bir tarzda bir elbise dikeceğim ve diktireceğim. Sonra ona bir elbise diktirdin. Amblemleri de var. Şuralara apoletler koydun. İşte ne bileyim yıldızlar koydun. Niye? Kumandanlığına işaret olsun diye. Ondan sonra bir ilim kisveti başına bir sarık koydun. Niye? Bu alimdir, alimliğini yansıtsın diye. Bak ne yaptın? Harika olan, hem hükümdar olan, hem hakim olan, ne bileyim hem alim olan o insana yakışır bir elbise diktin. Hem askeri elbiseyi yansıttı, hem ilim kisvetini o elbisede topladın. İşte o hakimi namdar da böyle. Kur'an'ın kametine yakışır, harika bir libas giydirdi ki, giydirdiği o libasta hem kutsi, manasındaki kutsiyetine işaretler var, hem de kelimatındaki mucizeliğe işaretler var. Öyle harika bir libas giydirdi. İşte o nakkaş zat o Kur'an'ı nasıl yazdı? Şimdi burada onu anlatıyor. Evet. İşte o nakkaş zat Kur'an'ı pek acayip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetdar cevherleri yazısında istimal etti. Hakaikinin tenevvüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lülü ve akik ile ve bir tarif taifesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi, beğenirdi. Yani öyle bir şekilde yazdığı Kur'an'ı süsledi ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes o Kur'an'ı temaşa etmekten, izlemekten lezzet aldı, hayran oldu, istihsan etti, güzel bulup beğendi. Bahusus özellikle ehli hakikatin nazarına o suri güzellik, o dış görünüşteki güzellik, yani manasına uygun cisimleşmiş elbise giydirdi. O dış görünüşteki cisimleşmiş elbisesi, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezinatın işareti olduğundan pek kıymettar bir antika olmuştur. Yani mesela bir süs takmış, lülü ve akik takmış. O lülü ve akikle asıl Kur'an'ın arasında bir irtibat var. Neyin yansıması, neyi ifade ediyor, neyin bayraklaştırılmış şekli diye harika bir antika olmuş bu özelliğiyle. Manayı yansıtan cisimleşmiş bir güzellik olması hasebiyle antika konumuna yükselmiş. Şimdi geri dönüp ne demek istediğini tekrardan bakacağız arkadaşlar. İlk önce şöyle bir okuyalım. Sonra o hakim, hakimin amdar, şu musanna ve murassa Kur'an'ı, sanatlı ve süslü olan Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki onları hem tecrübe ediyor hem de güzel eser ortaya koyarlarsa, güzel değerlendirme yaparlarsa onlara mükafat verecek. Onun için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Benim yazmış olduğum zisimleşmiş Kur'an'a mukabil siz de bir eser ortaya koyunuz dedi. Evvela o filozof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Filozofun telif ettiği kitap şu özellikte. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerin hasiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Filozofun kitabının özelliği bu. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki kitaptır. Ve manayı ifade eden bir yazı olduğunu da bilmiyor. Belki ona münakkaş bir, nakışlı bir antika nazarıyla bakıyor. Eserini bu ölçüler çerçevesinde telif ediyor. Lakin çendan Arabi hattı bilmiyor. Fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir, mahir bir kimyagerdir, sarraf bir cevhercidir. İşte o adam, o filozof bu sanatlara göre eserini yazdı. O zaman ortaya koymuş olduğu eser neyi ihtiva ediyor? Hendeseyi, tasviri yani heykeltıraşlık gibi zahiri şeklini anlatıyor, kimyasını anlatıyor, cevherlerini anlatıyor, özelliklerini, maddelerini anlatıyor, elementlerini anlatıyor. Eseri bu ölçüler çerçevesinde. Ama Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir, Kur'an-ı Hakim'dir. Mana ifade eder bir yazıdır, kitaptır bu. İşte bu hakperest zat ne tezinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştigal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerden daha âli, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nafi, faydalı, daha cami, daha çok şeyleri içeren konulardan bahsetti. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakaiki kutsiyesinden, kutsi hakikatlerinden ve sırlı nurlarından, envar-ı esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsir-i şerif yazdı. Sonra ikisi eserlerini götürüp o hakim-i zişana takdim ettiler. Müslüman alim ve feylesof yazmış oldukları eserleri götürdüler. O hakim-i namdara, o hakim-i zişana takdim ettiler. O hakim evvela feylesofun eserini aldı, inceledi. Baktı, gördü ki Uhud pesent ve tabiat perest adam çok çalışmış. Kendini beğenen, gören ve tabiata tapan, tabiat ölçüleriyle eserini yazan adam çok çalışmış, fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış, belki karıştırmış. Ona karşı, o hakim-i zişanın yazmış olduğu eserine karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Şimdi bunları yukarıdan aşağı inceliyorken, tekrardan neden hürmetsizlik, neden edepsizlik ediliyor, neden manalarını karıştırıyor, nasıl karıştırıyor, onları tekrar hakikate tatbikinde göreceğiz. Çünkü o menba-i hakaik olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlik ile tahkir etmiş olduğundan o hakim-i hakim, o hakim-i hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Sonra öteki hakperest müdakkik alimin eserine baktı, gördü ki gayet güzel ve nafi, faydalı bir tefsir ve gayet hakimane, mürşidane bir teliftir. Çok hikmetli ve irşat edercesine, insanlara faydalı olurcasına bir teliftir. Yani insanları doğru yola iletircesine bir teliftir. Aferin, barakallah dedi. İşte hikmet budur ve alim ve hakim bunun sahibine derler. Peki öteki nedir? Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Haddini aşan sanatkardır, alim değildir. Onun eserine, sonra onun eserine bir mükafat olarak, müdakkik alimin eserine bir mükafat olarak, her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti diye temsil arkadaşlar burada bitiyor. Şimdi temsildeki o hakim-i namdar kim? O nakkaş zat kimdir? Kur'an kimdir? Sonra Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Kur'an'ı yazdı. Kur'an kimdir? Yazılan şey nedir? O ecnebi feylesof kimdir? Müslüman alim kimdir? Ve bu tarifatlarından, hasiyetlerinden bahseder. Şu içerisindeki ayrıntıları, temsilde tatbik edilmeyen ayrıntılarını da tatbik ederek temsili tekrardan gözden geçireceğiz. Yani temsili tekrar okuyacağız, hakikate tatbik ederek. Ama üstadımızın tatbik ettiği noktaları bir gözden geçirdikten sonra biz başa dönüp ince ayrıntılarıyla tatbik etmeye başlayacağız. Evet, o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. Kur'an'dan maksat kainat kitabıdır. O hakim ise hakim-i ezelidir. Yani ezeli hikmet sahibi olan Cenab-ı Hak, Kur'an'ı, Kur'an'ın hikmetine muvafık kainat kitabını hikmetli bir şekilde yaratıyor. Ve o iki adam ise birisi, yani ecnebisi ilmi felsefe hükemasıdır, diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Kur'an'ı yazdıktan sonra Cenab-ı Hak bir felsefecilerin nazarını arz ediyor, bir de Müslümanların demişti yukarıda. O Müslüman alimlerden maksat Kur'an ve şakirtleridir. Evet, Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azim-i kainatın en âli bir müfessiridir. Kur'an kainatın tefsircisidir. Ve en belî bir tercümanıdır diye Kur'an'ın özelliklerini bahsediyor şimdi burada. Kainatı nasıl tercüme ettiğini. Diğer ilmi hikmet ve dedikleri felsefe de huruf-u mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. O da kainattan bahsediyor. Burada konu burada bitiyor. Şimdi biz Kur'an'ın kainattan bahsedişi ile felsefenin kainattan bahsedişini yukarıda temsilde incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Kur'an nasıl bahsediyor? Kainat. Kur'an nasıl kainattan bahsediyor? İlmi felsefe nasıl bahsediyor? Onu temsilde yine görmeye çalışacağız.
Kur'an'ın şahitleri kim oluyor? Belli mi abi?
Kur'an ve şakirtleri. Kur'an şakirtleri, enbiyalar, evliyalar, asfiyalar, peygamberler, şu anki Müslümanlar, müminler, Kur'an'ın baktırdığı gibi kainata bakanlar. Evet arkadaşlar, başa geliyoruz. Evet. Denilebilir. Zaten Kur'an ve Kur'an tefsirleri. Yani Kur'an'ın şakirtlerinin ortaya koymuş olduğu bir eser. Yani Kur'an'ın tefsirleri de. Kur'an'dan ortaya çıkan şeyler yine aynı. Kur'an'a. Hepsi girer. Kur'an ve şakirtleri. Kur'an'dan ortaya çıkan eserler de Kur'an gibi kainata bakıyor. Yani aya, yıldıza, insana, insanın gayesine, hayvanların gayesine Kur'an'dan farklı bakmıyor. Kur'an tefsirleri Kur'an'dan farklı bakmadığından dolayı aynı Kur'an gibidir. Evet, işte o nakkaş zat, yani kimdi? Cenab-ı Hak, Allah, Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Yani bildiğimiz Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Şu yazılan nedir? Kainat. Yani şu Kur'an bildiğimiz kelam sıfatından gelen malum Kur'an'dır. Sonra bu Kur'an'ı yazdı, cisimleşmiş olarak şu da kainat Kur'an'ı kebiridir. Kelamın kudrete dökülmesi. Kelam sıfatından gelen Kur'an-ı Hakim'in kudret sıfatı ile birlikte tecessüm etmiş kainat kitabı olarak yazılması. Fakat Cenab-ı Hak kainat kitabını yazarken Kur'an'ın, bildiğimiz kelam sıfatından gelen Kur'an'ın manalarını, kutsi manalarını yansıtır bir tarzda ve kelimatındaki icazı yansıtır bir tarzda kainat kitabını yazdı. O zaman kainat kitabı da mucize. Onun da harika mucizelikleri var. Bütün kıymetdar cevherleri yazısında istimal etti. Yani Cenab-ı Hak kainat kitabını yazarken kıymetli cevherleri o kainat kitabında kullandı. Hakaikinin tenevvüne işaret için şu Kur'an'ın çok çeşitli hakikatlerden bahsediyor. Hemen hemen bahsetmediği bir alan yoktur, bir saha yoktur. Bu çeşitli hakikatlerine işaret için de ne yapıyor? Bazı mücessem harflerini, kainat kitabının harflerini elmas ve zümrüt ile yazdı. Bir kısmını lülü ve akik ile ve bir tayfesinde pırlanta ve mercanla ve bir nevini de altın ve elmas, altın ve gümüş ile yazdı. Niye bu cevherleri kullanıyor? Hakaikinin tenevvüne işaret için. Kur'an çok çeşitli hakikatlerden bahsediyor, farklı farklı hakikatlerden. Mesela işte insanın vazifelerinden bahsediyor. İnsanın vazifelerine işaret için kainatta farklı bir zümrüt elmas kullandı. Veyahut da işte kainattan, güneşten bahsediyor. Veyahut da işte insanın hukukundan bahsediyor, insan haklarından bahsediyor, aileden bahsediyor, kadınların işte tesettüründen bahsediyor. Bunların her birisine işaret için kainat kitabında farklı maddeler, farklı cisimler kullandı, kıymetli cevherler kullandı. Evet.
Burada elmas, zümrüt, lülü, akik yani mesela değerleri ayrı seyredip mesela hayvanlar, bitkiler, insanlar bunlar da hani kainattaki o Kur'an'daki şeyler kainattan böyle diyebilir miyiz? Yani gümüş insan mesela altın ya da elmas insan.
Evet diyebiliriz. Yani Kur'an'da insan geçiyor. O zaman kainattaki işte o insan, Kur'an'daki o insan zaten malum şeydeki bu insan. Bu insan yani bizzat maddesi şimdiki aynen elmas gibidir. Yani ne bileyim pırlanta gibidir. Diğer hayvanlar ona nispeten gümüş gibidir. Belki işaret edilebilir. Fakat burada şu elmas, cevher, zümrüt, kainat kitabında sadece elementleri değil, Mesela kainat kitabına baktığımız vakit elmas ve zümrüt, işte Kur'an'daki bir takım hakikatler, işaretler de belki değerli şeyler işaret ediyordur. Fakat buradaki cevher, zümrüt, altın, elmas Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasına işaret ediyor. Yani mesela çiçek neyle yazdı? Zümrüt ile. Nedir zümrütü bunun elması? Cenab-ı Hakk'ın müzeyyin ismi, mülevvin ismi. Cevherler bunlar. Yani esma ve sıfat-ı ilahiyenin tecellisidir kainattaki. Kur'an'daki hakikatlere işaret için kainat kitabını da yazarken binbir esma ve sıfatının tecelliyatı ile yazdı manasında. Yoksa kainattaki maddelere sadece işaret değil.
Manevi.
Manevi elmas, manevi zümrüt, manevi lülü ve akik. İşte insanı da yaptı. Kainatta insan denilen bir ayeti de cisimleşmiş. Kur'an'da insan, bir de kainattaki insan biziz. Anlatılıyor değil mi? İnsanı da yani binbir esma ve sıfatıyla donattı. Elmas yani tabiri caiz ise insanda 70 tane zahir olarak esmanın ve sıfatın tecelliyatı var. Seni 70 tane pırlanta, lülü ve akik ile donattı. Zihayatta ise diyor 20 tane zahir olarak esma ve sıfatın tecelliyatı var. Onu da 20 tane değerli elmas ve cevher, 20 tane maden ile yaptı. Ama sen daha değerlisin. İşte Kur'an'daki hakikatlerin tenevvüne işaret için Cenab-ı Hak kainatta binbir esma ve sıfatı ile icraat yaptı. Binbir esma ve sıfatını tecelli ettirdi. Evet, bu lülü, akik, elmas bu manada alabiliriz. Devam ediyoruz. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki, kelam sıfatından gelen Kur'an'ın cisimleşmiş yazısı olan kainat kitabını yazdı diyoruz ya, öyle bir tarzda süslendirdi ki, nakışlandırdı ki, okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Okumayı bilen kim? Bilmeyen kim? Evet, bilen inşallah Kur'an talebesi olarak biziz. Yani şu güneş neden bahsediyor? Ve cehenne şemse siraca. Ne diyoruz? Okumayı bildik. O bir lambadır. Diğeri bilmeyen, onun büyüklüğü şu kadar, dünyadan şu kadar büyük, şu kadar da ısı veriyor. Bu okumayı bilmiyor. Fakat temaşasından hayran oluyor. Büyüklüğüne hayran oluyor. Sıcaklık derecesinin dehşetine, patlamalarının büyüklüğünden bahsediyor ya mesela o fenler. Onun büyüklüğüne hayran oluyor ve temaşasına hoşuna gidiyor. Veyahut da sen denize baktığın vakit ne yapıyorsun? Şimdi okumayı bilene misal veriyorum. Kur'an talebesi olarak rahmetin içindeki tecelliyatlarını, milyonlarca, milyarlarca balık var ve daha bilmediğimiz envai türlü mahlukat var. Hepsini acı bir sudan ve bir kumdan, tatsız bir kumdan besliyor. Rahmetin tecelliyatını görüyorsun. Bak güzel okudun. Onun manasının inceliklerini okudun. Okumayı bilmeyen ne yapıyor? Sadece deniz manzaralı bir eve çıkıyor. Denizin dalgasından, işte güzelliğinden, temaşasına hayran oluyor, istihsan ediyor. Harika manzara diyor. Bir Müslümanın denize bakışıyla bir kafirin denize bakışı aynı değil. Fakat Cenab-ı Hak kainat kitabını öyle bir tarzda yazıyor ki okumayı bilmeyen insanlar da temaşasından lezzet alıyor. Yani şu anda ehli dünya Müslüman olmayanlar da kainattan lezzet alıyorlar. Bu husus özellikle ehli hakikatin nazarına o suri güzellik, ehli hakikat gerçeği bilen Kur'an talebelerinin nazarına kainat kitabının o dış görünüşündeki güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işareti olduğundan pek kıymetdar bir antika olmuştur. Evet, Müslümanlar da kainat kitabının suri güzelliğine bakıyorlar. Biz de kainat kitabının suri güzelliğine bakıyoruz. Fakat sen çiçeğe baktın, menekşeye baktın, tavşana baktın, kediyi sevdin. Değil mi? Denizi, dağı, taşı, kışını, baharını. O suri güzellik hoşuna gidiyor. Kafirler gibi. Fakat daha çok hoşuna giden antika olan şu, Kur'an'ın şu kelam sıfatından gelen Kur'an'ın manasındaki gayet parlak güzelliğin ve şirin tezyinatın işaretleri olması hasebiyle daha çok seviyorsun. Kur'an neden bahsediyor? Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasından bahsediyor değil mi? Cenab-ı Hak alimdir, hakimdir. Yeri yaydıkça yaydı. İşte ne bileyim tefriş etti, döşedi. Orada semadan yağmuru indirdi. Yerden hububatı çıkardı. İşte Cenab-ı Hak alimdir, hakimdir diye sağa sonra ilim sıfatını ve hikmet sıfatını söyledi. İşte ehli hakikat Kur'an'ın o Allah'ın ilim sıfatını ve hikmet sıfatını bildirmesiyle ne yapıyor? Kainata bakıyor. Alim isminin manasını kainattaki o şirin tezyinatta görüyor. Bak manasındaki gayet parlak güzelliğin ve şirin tezyinatın işaretidir. Demek ki çiçekteki renk Cenab-ı Hakk'ın mülevvin isminin yansıması olması hasebiyle pek kıymetli bir antika olmuştur. İşte havanın fırtınası Cenab-ı Hakk'ın Celal isminin yansıması olması hasebiyle pek kıymetli bir antika olmuştur. Ve insanın mahiyetindeki letaif-i re'fet diyor birinci sözde. Latif güzellikler, şefkati, merhameti yine insanı anlatan yerlerdeki manasının yansımasıdır. İşte bir de kainata böyle bakmak var. Yani bir annenin şefkatinin, bir anne var, şefkati var. Değil mi? Kainat kitabını yazdı. Ne yazdı? Bir koyun düşünün, bir de kuzusunu düşünün. Kuzusuna ne yapıyor? Çok üzerine titriyor. Veyahut da bir kuş, bir de yavrusu. Gidiyor rızıkları toplayıp getiriyor. Şimdi sadece ehli dünya, fen ve felsefe böyle okudu. Biyolojik yapısı gereğince, işte iç dürtüleri gereğince gidiyor. Ondan sonra ona solucan buluyor, getirip yediriyor. Sadece dışını okudu. Güzel bir şey. Mümin ise nasıl okudu? Cenab-ı Hakk'ın Rahim isminin o kuştaki tecellisi şefkatidir. O şefkat gereğince gitti, buldu, rızkı getirdi, onu besledi. İşte bu pek kıymetli bir antikadır. Bunu anlamak güzellerin güzelidir. İşte onlar sadece okumayı bilmeyenler dış güzelliğine bakıp hayran oluyorlar. Okumayı bilenler ise, ehli hakikat ise o suri güzelliğin altındaki manaları da okuyor. Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının yansımasını maddede okuduğundan dolayı harika bir antika sanat mesabesinde olduğunu görüyor. Yani o Kur'an rahimdir diyor, hakimdir diyor, alimdir diyor. Allah'ın rahimiyetini, hakimiyetini, ne bileyim kudretini kainattaki cisimleşmiş kainattan gördüğünden dolayı harika bir antika sanat oluyor. Evet arkadaşlar, şu manasındaki gayet parlak güzelliğin şirin tezyinatın işareti olduğundan antika olmuştur. Şurayı anladık mı? Yani okumayı bilen ve bilmeyen, sonra ehli hakikati anlatıyor. Suri güzellik, kıymetdar manasındaki güzelliğin yansımasıdır. Yani dünyadaki suri güzellik, Kur'an'ın manasındaki yansımadır. Ve bunu ehli hakikat da farkına vardığından dolayı o mücessem Kur'an çok antika bir kitap olmuş. Mülk ve melekût cihetleri. Aynen. Diyebiliriz. Yani ehli dünya, ehli felsefe Kur'an'ın sadece mülk tarafına, Kur'an ve şakirtleri ise kainatın, yani ehli felsefe kainatın, kainat Kur'an'ının mülk tarafına, ilmi hikmet dediğimiz işte Kur'an ise onun melekût tarafına, daha mana tarafına bakıyor. Zaten aşağıda onu söyleyecek. Ben şunu şöyle, suri güzelliğin manasındaki güzelliğe işaret etmesini bir daha istersen anlatayım. Tabii. Hem suri güzelliğine, evet, hem de suri güzelliğinin yanında manasına bakıyor. Şöyle diyelim. Mesela şurası kainat diyelim. Yani Kur'an-ı Hakim. Bu Kur'an dedik. Şurada bu Kur'an-ı Hakim'in hakim inanda Cenab-ı Hak bu Kur'an'ı cisimleşmiş bir şekilde kainat olarak şöyle dedik. Şöyle kainat olarak yazdı. Kur'an'ı, bildiğimiz yani Kur'an'ı kainat olarak yazdı. Bu Kur'an'da neler vardı? Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını ve insanın vazifelerini bildiriyordu. Şimdi Kur'an'daki bu farklılığa işaret için kainatı da farklı farklı elementlerden yaratmış dedi. Bir kısmını lülü ve akik ile, birisini zümrüt ile, elmas ile. Bunlar neydi? Mesela akiktir, elmastır, mercandır. Bunlar neydi? Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esması. Kur'an'da alimun hakim, kadirdir, rahimdir, rahmandır diye bahsediliyor ya. Bunların kainattaki yansıması nedir? Esma ve sıfatının tecelliyatıdır. Mesela işte bir koyuna baktığımız vakit Cenab-ı Hak onun rızkını vermesi rezzaktır. Cenab-ı Hak onun yavrusuna olan şefkati yerleştirmiş, bu Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismini gösteriyor. Rahman ismini gösteriyor. Ve onun bir tasviri var. Bir şekillendirmiş, güzel bir şekil, güzel bir elbise giydirmiş. Cenab-ı Hakk'ın Musavvir isminin tecellisi. İşte Kur'an'da Allah'ın Musavvir olduğunu, Rahman olduğunu, Rahim olduğunu kainat kitabında nasıl bir elmas ile yazmış? Ona şefkat yerleştirerek, ona merhamet yerleştirerek, ona güzellik yerleştirerek yazmış. İşte bu ne yapıyoruz? Şu cümleye geliyoruz. Suri güzellik. Mesela tavus kuşunun güzelliği, suri güzellik değil mi? Bir de manasındaki güzellik var. Kur'an'ın manasındaki güzellik burada tavus kuşundaki suri güzelliğe yansımış. Nedir o manasındaki parlaklık, güzellik? Cenab-ı Hakk'ın Mülevvin ismi, Kur'an'da anlatılan Cenab-ı Hakk'ın Mülevvin ismi, Rahman ve Rahim sıfatları tavus kuşunda şefkat olarak ve zahiri bir güzellik olarak ortaya yansımış. İşte ehli hakikat, tavus kuşunun zahiri güzelliğini gördüğü gibi, Kur'an'da anlatılan Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının yansımasını onu da onun üzerinde gördüğünden dolayı o tavus kuşu pek harika kıymetli bir antika olmuştur. Mesela kainat kitabından bir ayettir tavus kuşu. Kanarya bir ayettir. İnsan kainat kitabının mücessem bir ayetidir. Fakat insan ayetinin de manaları yine Kur'an'dan yansımadır. Yani Kur'an'da yine var insan. Cenab-ı Hakk'ın elmas, akik, lülüleri insanda da var. Yani esma ve sıfatın tecelliyatı insan denilen cisimleşmiş ayette de var. Ayet-i kübrasında da var diyelim yani. İnsan denilen ayet-i kübra, büyük ayet. Evet, bu suri güzellik ve manasındaki güzelliği, parlak güzelliği anladık mı? Anladık. Manasındaki gayet parlak güzellikten maksat, Kur'an'daki esma ve sıfat-ı ilahiyedir. Kur'an'daki güzel manalardır. O Kur'an'daki güzel manaların yansıması da ne yapıyor? Dünyada merhamet olarak, şefkat olarak, duygular olarak ve başka güzellikler olarak yansıyor. Ehli hakikat her ikisini de görüyor. Hem dış güzelliğini hem onun iç güzelliğini, Kur'an'daki yansımalarını, tecellilerini görüyor. Onun için pek harika, antika bir sanat oluyor. Sonra o hakim, Cenab-ı Hak şu musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi filozofa veriyor ve bir Müslüman alime gösteriyor. Hem tecrübe hem mükafat için emrediyor ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim onun hakkında bir eser yazıyorlar. Şimdi burada musanna ve murassa bir Kur'an var. Ecnebi filozof var ve bir Müslüman alim var. Ve bir de bunların kendilerinin yazmış oldukları eserler var. Her birisi bir eser yazmış. Ecnebi filozof da yazmış, Müslüman alim de yazmış. Bunlar ne demektir? Bunların karşılıkları ne? Geliyoruz burada ne demişti? Kur'an'dan maksat kainat kitabı idi. Hakim Cenab-ı Hak'tı. O iki adam da ilmi, felsefe ve hükeması Kur'an ve şakirtleri. Yani şuraya geliyoruz. Ecnebi filozoflardan maksat ilmi, hikmet ve şakirtleri. Yani fen ve felsefe. Fizik, kimya, biyolojisidir. Ondan sonra ne bileyim coğrafyasıdır. Veyahut da diğer felsefi eserler ve onları okuyanlar. Diğeri Müslüman alim ise Kur'an ve şakirtleridir. Yani Cenab-ı Hak, şöyle diyoruz, Cenab-ı Hak, kelam sıfatından gelen Kur'an'ı cisimleşmiş bir şekilde yazmak istedi. Leh-i Mahfuz'da farz ediyoruz ki hani bizde bir sıralama var ya, sıralamaya koyarak Allah canibinde sıralama yoktur. Yüksekten bakar bir ayna gibidir. Gelmiş, geçmiş olmadığından dolayı bu sıralama bize göre. Şimdi şöyle diyelim, sıralandıralım. Ezelde Cenab-ı Hakk'ın levh-i mahfuzunda Kur'an vardı. O Kur'an'ı Cenab-ı Hak daha sonra irade etti ki kainat kitabını yaratayım. Kur'an'ın manasına uygun bir şekilde kainatı yarattı. Sonra yaratmış olduğu o kainatı yine ne yaptı? Yaratmış olduğu insanların, o kainatın içerisindeki yine insanların nazarına serdi. Bir kafirlerin, bir de Müslümanların. O kafirlerden maksat, Kur'an'ı dinlemeyen insanlar o kainat kitabı hakkında bir takım yorumlar yaptı. Bir de Kur'an'dan beslenen insanlar o kainat hakkında yorumlar yaptı. Yani Kur'an'ın yorumu var. İşte bu iki yorumu karşılaştırıyoruz. Bizim kafamızı karıştıran şu olabilir. Yani hem Cenab-ı Hak Kur'an'ı, bildiğimiz Kur'an, sonra yazıyor, yazdığı da yine Kur'an. Sonra onu Müslüman alim, yine bu da Kur'an, üçü de Kur'an. Bu ne demektir? Kur'an'ı yazıyor, yine ondan Kur'an çıkıyor, yine bunu da bir Kur'an'ın nazarına, yani Kur'an'ı Kur'an'ın nazarına mı veriyor? Öyle. Kainat kitabına yine Kur'an inceliyor. O zaman bu üçlü şeyi anlamak için şuraya tekrardan geçelim arkadaşlar. Şu resimde. Şöyle farz ediyoruz. Cenab-ı Hak şu levh-i mahfuzdaki Kur'an farz ediyoruz. Yani daha Cenab-ı Hak kainatı yaratmadı farz ediyoruz. Fakat ezelde Kur'an var. Kur'an ezelidir, ebedidir. Değil mi? Levh-i mahfuzda var. İlmi ezelisi işte, levh-i mahfuz. Levh-i mahfuz diyoruz değil mi? Zaten ilmi ezeli, levh-i mahfuz. Onların kendi aralarında farkları vardı. Levh-i mahfuz mahluk mudur değil midir? Şimdi oralara girmeyeceğiz. İşin içinden çıkamayız yani. Levh-i mahfuz, bütün eşya olmadan evvel, yani kainattaki varlıklar daha yaratılmadan her şeyin gelmişin geçmişin yazılı olduğu bir levha diyoruz. İlmi ezeli diyelim buna. Anlaşıldı. İlmi ezelideki Kur'an-ı Hakim'in yazılmasını istedi Allah, irade etti. O Kur'an-ı Hakim'in manalarına muvafık bir şekilde ismi, isim ve sıfatlarını yansıtır bir tarzda şu kainat kitabını yarattı. Hani biz sıraya koyduk. Cenab-ı Hak kainat kitabını yarattı mı? Kur'an'ın manasına muvafık kainat kitabını yarattı. Bu kainat Kur'an'da şöyle lülü, akik, mercan ve zümrüt ile yarattı. Yani Kur'an'da anlatılan Cenab-ı Hakk'ın binbir esmasının yansıması ve tecellisini kainatta yaptı, tecelli ettirdi. Yoksa sadece kainattaki elementler böyle altın, elmas bildiğimiz bunlar değil. Onu başka vurguladık ki bir daha vurgulayalım. Yani şunlar isim ve sıfatlardır, o lülü ve akikler, elmaslar, zümrütler. Sonra Cenab-ı Hak, yani Cenab-ı Hak, gaybdeki Cenab-ı Hak diyelim şurada Cenab-ı Hak, bu kainat kitabını hem Müslümanların hem de kafirlerin nazarına serdi. Dedi ki ikiniz de bunun hakkında bir eser telif edin. Yani şunun hakkında ilmi felsefe ve hükeması, felsefeciler, arzi düşünce olan insanlar yani bunun hakkında bir eser yazdı. Şöyle dedi, şu felsefeciler. Bunlar da kendilerince bir eser yazdılar şey hakkında, kainat hakkında. Fizik, kimya, biyoloji, ondan sonra Darwin'dir veyahut da başka başka fikirler. Onun hakkında fikir yürüttüler. Şu kainat nedir diye. Onlar baktılar, bir eser yazdılar. Sonra aynı kainata, şu kainata ilmi ezelide olan Cenab-ı Hak Cebrail vasıtasıyla indirmiş olduğu Kur'an var. Cebrail vasıtasıyla Kur'an'ı peygamberimize indirdi. Yani şöyle ikiye ayıralım da anlamak için yapıyorum. Levh-i Mahfuz'daki Kur'an'ı Cebrail peygamberimize getirdi. Kelam sıfatından, yani şu kelam diyoruz. Kelam sıfatından gelen Kur'an. Kelam sıfatından gelen Kur'an da şu kainat hakkında değerlendirme yapıyor. Zaten şu kainat Kur'an'ı şu Kur'an'dan çıkmıştı. Daha sonra bu Kur'an'ı Cenab-ı Hak Cebrail vasıtasıyla peygamberimizin dedi. Peygamberimiz ve Kur'an da şu kainat kitabı hakkında yorumlar yapıyor. O da bunun açıklamasını ortaya koyuyor. Kur'an ve şakitleri. İşte şu anda o zaman bizim mukayesemiz neydi? İlmi felsefe ve hükeması ve Müslüman alim dediğimiz Kur'an ve şakirtlerinin kainata bakış açısı. Bunun karşılaştırmasını yapıyoruz. Yok, o sıralamayı yapmayalım. Yani ilmi ezeliden levh-i mahfuz'a şuraya geldi diye değil. Şunu ilmi ezeli farz ediyoruz. Yani Cenab-ı Hak ilmindeki Kur'an, levh-i mahfuz'daki Kur'an, ikisini bir alıyoruz. Şu anda ilim, böyle bir sıralama yapmıyoruz. O ayrı bir çalışmadır. İlmi ezeli, levh-i mahfuz, levh-i mahfuz, ispat, ondan sonra İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin. Bu ayrı bir konu. Buraya girmiyoruz. Biz onların hepsini bir kategoride alıyoruz. Levh-i mahfuz ismini veriyoruz. İlmi ezeli diyelim veyahut da. Cenab-ı Hak ezeldeki ilminde Kur'an vardı. O Kur'an'ı cisimleşmiş bir şekilde yazmak istedi. Kainat kitabı olarak yazdı. Önümüze kainat kitabı çıktı. O kainat kitabına da iki nazara sergiledi. Bir Müslümanlar, bir de kafirler. Müslümanlar nereden besleniyor? Kur'an'dan besleniyor. Yani şu kainat kitabına bir kafirler baktı, eser telif etti. Şu kafirler baktılar, eser telif ettiler. Onlar nedir? Fizik, kimya, matematik gibi dünyevi bakışlar. Kainatın maddesine baktılar. Elementlerine baktılar. Bir de Kur'an şu kainata baktı. Yani yine Cenab-ı Hakk'ın peygamberimize göndermiş olduğu Kur'an-ı Hakim, bildiğimiz kelam sıfatından gelen Kur'an, kainatı açıkladı. Şimdi geldi konumuz şuya. Kur'an kainatı nasıl açıkladı? Felsefe kainatı nasıl açıkladı? Şimdi bunun karşılaştırmasını yapıyoruz. Anladık mı burayı? Dolayısıyla konumuz buraya geldi. Şu musanna Kur'an'ı, sanatlı yaratılmış Kur'an'ı ecnebi felsefe ve Müslüman alime verdi. Yani kainat kitabına felsefeciler de baktı, Kur'an da baktı. Müslüman alimden maksat Kur'an ve şakirtleriydi. Şakirtleri Kur'an'a bakarak kainata baktı. Nasıl bir değerlendirme yaptı? Felsefeciler nasıl bir değerlendirme yaptı? Onların eserleri kainattaki, kainat kitabı hakkında onların eserlerine işte müsbet fenler diyoruz, hikmet-i fenniye diyoruz. Kainatın hakkın, kainat kitabındaki manaları ortaya koyan esere de Kur'an'ın hikmetleri diyoruz. O zaman Kur'an ile felsefeyi karşılaştırma yapıyoruz şimdi. Yani kainat, şuraya geleyim. Kainat kitabı hakkındaki şu felsefecilerin değerlendirmesi, yani şu felsefecilerin değerlendirmesinin bir eser telif ettiler ya, şu eseri telif ettiler. Bu esere ne diyoruz? Müsbet fenler, hikmeti fenniye diyoruz. Şu kainat kitabı hakkında Müslüman alim dediğimizde, Müslüman nur talebelerinde Kur'an'a bakarak Risale-i Nur yazıldı. Mesela Risale-i Nur diyoruz şuna da. Şurada. Kur'an'dan Risale-i Nur süzüldü çıktı. Risale-i Nur da şu kainat kitabı hakkında yorum yapıyor. Nedir ne değildir. Veyahut da binbir tefsir. Sadece Risale değil. Binlerce tefsirler de kainatı anlatıyor. Tefsirler nereden anlatıyor? Neye bakarak anlatıyor? Şu Kur'an'dan tefsirler çıktı, kainat kitabını anlatıyor. Risale-i Nur çıktı, kainat kitabını anlatıyor. Şu felsefecilerden de fenler çıktı, onlar da kainat kitabını anlatıyor. Şimdi Kur'an'dan çıkan tefsirlerin kainatı değerlendirmesi ile, dolayısıyla Kur'an'ın kainatı değerlendirmesi ile, felsefecilerden çıkan fenlerin, dolayısıyla şu felsefe ve fenlerinin kainatı değerlendirmesini karşılaştıracağız. Şuna ilmi felsefe ve hükeması, şuna Kur'an ve şakirtleri diyoruz. Bir daha gelelim şuraya isterseniz. Şuraya geldik. O iki adam kimdi? Birisi yani ecnebisi, ilmi felsefe ve hükeması. O hükema ve ilmi felsefe. Diğeri Kur'an ve şakirtleri. Şu şemaya geri, şekle geliyoruz. İlmi felsefe şu. Şu kitap olarak yazdık ya. Ve bir de bunun hükeması, bunu yazanlar, şunlar. Felsefeler. Şuna geliyoruz. Diğeri neydi? Kur'an ve Kur'an şakirtleri. Yani Kur'an şakirtlerinin ortaya koyduğu eserler. Onların kainata bakış açılarını değerlendireceğiz, karşılaştıracağız. Ve sonra bakacağız ki Kur'an'ın ki ne kadar ispatlı, hükemasının ve felsefenin de ne kadar ispatsız, mantıksız olduğunu göreceğiz. Evet, her birisi bunun hikmetine dair bir eser yazdılar. Yazdı getirdiler. Evvela o filozof, sonra o alimin ona dair birer kitap telif ettiler. Filozof eserini hangi ölçülerde yazdı? Burada anlatıyor şimdi. Yani felsefeciler ilmi nedir? İlmi hükema hekimler yani felsefeciler kainatı değerlendirirken, incelerken ve onun hakkında fenleri yazarken hangi noktayı nazarla yazdılar? Hangi ölçülerle kitabını telif ettiler? Burası onu anlatıyor. Sonra şurası da Kur'an da kainata baktı, kainatı değerlendirdi. Kur'an kainata hangi ölçülerle baktı? Onu da burada anlatıyor. Şimdi sonraki derste felsefenin kainata bakış açısı ile Kur'an'ın kainata bakış açısını değerlendirip anlamaya çalışacağız inşallah. Lillahi Teala'l Fatiha. Şimdi Hakim-i Namdar, Kur'an-ı Hakim, sonra bir de onu mücessem bir şekilde yazmak istiyor. Ecnebi filozof, Müslüman alim. Şunu kısaca tekrardan bir daha tekrar edelim. Cenab-ı Hak, ilmi ezelisinde mevcut olan Kur'an-ı Hakim'in, şunu öyle farz ediyoruz, ilmi ezelisinde mevcut olan Kur'an diye farz ediyoruz şunu. Öyle sembolize edelim. İlmi ezelisinde mevcut olan Kur'an-ı Hakim'in manalarına uygun bir şekilde yüksek manalarını yansıtır, cisimleşmiş bir Kur'an yazmak istedi ve şu kainat kitabını yazdı, kainatı yazdı. O zaman biz kainata nasıl bakabiliriz? Kainat, Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde bulunan Kur'an-ı Hakim'in cisimleşmiş şekli. Sonra Cenab-ı Hak şu yazılan Kur'an'ı bir ecnebi filozofa, bir de Müslüman alime verdi. İkisine veriyor. Yani şu kainat kitabı hakkında bir eser yazın sizde. Bunun hakkında yani bir değerlendirme yapın. Bu nedir diye onların incelemesine bıraktı. Evvela o filozof, sonra bu Müslüman alim bunun hakkında bir eser telif ettiler. Yani şu ecnebiler, filozoflar bir eser yazdı şu, onlar şunu yazdı. Bu nedir? İlmi felsefe ve hükeması. Yani felsefeciler fizik, kimya, matematik gibi kitaplar yazdı. Daha doğrusu kainattan bahseden kitaplar yazdı. Bir sürü ilimler var değil mi? Mesela işte tıp. insana bakarak yazdırır. Kainat kitabından bir ayet olan insanı tıp kitapları anlatıyor. Kim yazdı? Doktorlar yazdı. Bunlar da felsefeci. Fenci yani. Doktorluk kitabını yazdı. İşte ciğerin, böbreğin, şunun oluşumu, bunun oluşumu gibi hep maddelerini incelediler. Ortaya bir tıp kitabı çıktı, bir coğrafya çıktı, bir ne bileyim fizik, kimya çıktı gibi. Sonra Cenab-ı Hak aynı kainatı bir de Müslüman alim dediğimiz bu kainata bir de Kur'an bakıyor. Yani Cebrail vasıtasıyla gelen Kur'an-ı Hakim peygamberimize geldi. Kur'an da şu kainata bakıyor. Dolayısıyla şimdi bizi karıştıran nokta şu. Cenab-ı Hak ondan sonra bunu bir Müslüman alime, bir de Müslüman alime verdi. Bir de ecnebi felsefe takdim etti. Aslında şu Müslüman alimden maksat Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen Kur'an da kainata baktı. Bir eser yazdı. Yani bir değerlendirme yaptı manasında. Dolayısıyla Kur'an-ı Hakim ve şakirtleri. Şakirtleri Kur'an'a baktı. Kur'an'dan esinlenerek kainat hakkında fikirler yazdı. O da nedir? Risale-i Nur gibi tefsirlerdir. Yani Kur'an Cebrail vasıtasıyla peygamberimize geldi. Şimdi şu kainat kitabına, Cenab-ı Hakk'ın önceden yaratmış olduğu kainat kitabına bir Kur'an bakıyor, bir de felsefeciler bakıyor. Kur'an'ın nasıl baktığını, kainatı nasıl değerlendirdiğini, mesela ve cehennet şemse siraca diyor. İşte güneşe nasıl bakıyor, aya nasıl bakıyor, insana nasıl bakıyor, dağa, taşa, toprağa nasıl bakıyor? Kur'an da ortaya bir eser koydu. Yani Kur'an da bir değerlendirme yaptı. Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu ise Kur'an'ın kendisi veyahut da Kur'an'ın tefsirleri, Kur'an şakirtleri Kur'an'a bakarak kainat hakkında yorum yaptılar. Senin şu anda aya, yıldıza bakışın nasıl? Çiçeğe bakışın nasıl? Cenab-ı Hakk'ın bir sanatı, Mülevvin isminin sanatı, tecellisi, Musavvir isminin tecellisi diye. Sen bu yorumu, bak kainattan bir parça olan çiçeğe bakış açını nereden aldın? Kur'an'dan aldın. İşte Kur'an'ın da kainat hakkındaki bakış açısı bu. İşte şu anda Kur'an'ın kainat hakkındaki değerlendirmesiyle felsefenin kainat hakkındaki değerlendirmelerini 12. sözde karşılaştırma yapıyoruz.
Abi alabilir miyim?
Şimdi müsait değil. Kur'an'ın kainat hakkındaki değerlendirmesi ve felsefenin kainat hakkındaki değerlendirmesini karşılaştırmasını yapmış oluyoruz. Mesele bundan ibarettir. Yani Cenab-ı Hakk'ın ilm-i ezelisindeki Kur'an-ı Hakim kainat kitabı olarak yaratıldı. Sonra o kainat kitabına yine Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ının bakış açısı, bir de felsefenin bakış açısının değerlendirmeleri yapılıyor. Ama burada ne oluyor? Kur'an-ı Hakim ve şakirtleridir dediğimiz vakit, Kur'an'ın bakış açısıyla Kur'an'dan beslenen şu şakirtlerin kainata bakış açısı aynı şey. Onun için biz bunları bir alıyoruz. Kur'an'ın kainata bakış açısıyla kainatın bakış açısını değerlendiriyoruz. Bu kadar arkadaşlar.